Sherlock Holmes, Bohemia'da skandal, akıl oyunlarının gölgesinde. Sherlock Holmes'e göre o kadındı. Onun için başka bir ifade kullandığını pek duymadım. Holmes'un gözünde cinsiyetinin bütün özelliklerini gösteren tam bir kadındı. Holmes'un Irene Adler'a karşı hissettiği kesinlikle sevgi değildi. Bütün duygular, özellikle de bu duygu. Onun soğuk, mükemmelliyetçi ama hayranlık uyandıracak kadar dengeli zihnine çok uzaktı. Bana göre o, dünyanın gördüğü en mükemmel akıl ve gözlem makinesiydi. Fakat bir aşık olarak pek başarılı olamayacağı da bir gerçekti. Tutkulardan hep alayla bahsederdi. Bir gözlemci için bu duygular, insanın amaçlarının ve eylemlerinin ardında yatan gerçeği gösteren belirtilerden başka bir şey değildi. Ama deneyimli bir akılcı, böylesine tehlikeli duyguların hassas ve dengeli doğasına girmesi için izin verse, bunlar vardığı mantıksal sonuçlara gölge düşürebilecek saptırıcı faktörler haline gelirdi. Hassas bir aletin üzerinde bir toz zerresi veya güçlü bir mercekte bir çatlak neyse, onunki gibi bir doğaya sahip bir insan için güçlü tutkularda oydu. Ama her şeye rağmen onun için sadece bir kadın vardı. Anısı şüphe ve sorularla dolu Irene Adler. Son zamanlarda Holmes'u çok az görüyordum. Evliliğim dolayısıyla bir süredir görüşemiyorduk. Ben kendi topraklarının efendisi olmanın güzelliğini keşfetmiş bir insan olarak evimle ilgilenip tam bir mutluluk yakalamışken, bohem ruhuyla sosyal etkinliklerin her türlüsünden nefret eden Holmes ise eski kitaplarına gömülmüş, haftadan haftaya kokain ve hırsları arasında gidip gelirken ilacın yarattığı uyuşukluk ve güçlü tabiatının vahşi enerjisi arasındaki savaşla değişen ruh halleri içinde Baker Sokağı'ndaki evimizde kalmıştı. Gerçi önceden de olduğu gibi suç araştırmalarına devam etmiş. Olağanüstü yeteneklerini ve gözlemlerini kullanarak resmi polisin bile çaresiz kaldığı bazı vakaları çözmüştü. Arada bir yaptıklarından haberim oluyordu. Tripoff cinayetinde Odessa'ya çağrılmasını, Trincomalee'deki Atkinson kardeşlerin trajedisini çözüşünü ve son olarak Hollanda Kraliyet Hanedanı vakasında gösterdiği başarıyı hep takdir etmiştim. Ama günlük gazeteleri okuyan herkes gibi ana sayfalardan edindiğim bu bilgiler dışında eski dostum ve yoldaşımdan fazla haber alamıyordum doğrusu. 1888'de özel hekimlik yapmaya başlamıştım. Bir gece hastalarımdan birinden dönerken yolum tesadüfen Baker Sokağı'na düştü. Zihnimde kızıl dosyanın karanlık olaylarıyla yer etmiş o kapının önünden geçerken Holmes'u yeniden görmek ve olağanüstü güçlerini nasıl kullandığına yeniden şahit olmak için dayanılmaz bir arzu duydum içimde. Odaların ışıkları yanıyordu ve yukarı baktığımda uzun, ince gölgesinin iki kez perdenin önünden geçtiğini gördüm. Başı önde, elleri arkasında, odada bir ileri bir geri hızla dolaşıp duruyordu. Tüm alışkanlıklarını bilen biri olarak hareketlerinin anlamını hemen çıkardım. Yine iş başındaydı. Uyuşturucunun yarattığı sarhoşluktan sıyrılmış yeni bir iz peşine düşmüştü. Zili çaldım ve bir zamanlar onunla paylaştığım odaya girdim. Bana karşı tavrı coşkulu değildi. Zaten nadiren öyle olurdu. Fakat sanırım beni gördüğüne sevinmişti. Fazla bir şey söylemeden sevecen bir bakışla koltuğu işaret etti. Sonra ateşin önünde durarak kendine özgü bakışlarıyla beni baştan aşağı dikkatlice süzdü. "Evlilik sana yaramış," dedi. "Seni gördüğümden bu yana yaklaşık olarak 4 kilo almışsın Watson." 3,5 diye atıldım. "Gerçekten mi? Bana kalırsa biraz daha fazladır. Bir parça daha fazla olduğuna eminim sevgili Watson. Gördüğüm kadarıyla pratisyenliğe dönüş yapmışsın. Çalışmaya başlamaya niyetin olduğunu söylememiştin." "O halde nereden biliyorsun?" "Görüyorum. Gördüklerimden çıkarıyorum. Peki son zamanlarda en az bir kez yağmurdan iliklerine kadar ıslandığını, çok beceriksiz ve dikkatsiz bir hizmetçi tuttuğunu nasıl bilebiliyorum sence?" "Sevgili Holmes," dedim. "Bu kadarı da fazla. Birkaç yüzyıl önce yaşasaydın kesinlikle büyücü diye yakılırdın. Perşembe günü kırda bir yürüyüşe çıktığım ve eve perişan bir halde döndüğüm doğru. Ama elbiselerimi değiştirdiğime göre bunu nereden anladın? Mary Jane'e gelince, karım da onu sık sık uyarıyor ama kadın umutsuz bir vaka. Yine de bütün bunları nasıl oluyor da biliyorsun, aklım almıyor. Kendi kendine güldü ve uzun ellerini ovuşturdu. Basitliğin ta kendisi, dedi. Gözlerim bana sol ayakkabının yanında tam ışığın vurduğu yerde ayakkabı derisinin üzerinde neredeyse paralel altı kesik bulunduğunu söylüyor. Kurumuş çamuru çıkarmak için kazımaya çalışmış beceriksizin birinin elinden çıktıkları açık. Bu yüzden çifte akıl yürütmeyle kötü bir havada dışarıda kaldığını ve Londra'nın en kötü çizme temizleyicisine sahip olduğunu çıkarabiliyorum. Senin mesleğine gelince, tentirdiyot kokan sağ işaret parmağında siyah bir gümüş nitrat lekesi ve şapkasının sağ tarafında steteskopunu saklamış olduğu yeri belli eden bir şişkinliği olan bir beyefendi odama girdiğinde onun bir tıp adamı olduğunu anlayamamam için aptal olmam gerekir, değil mi? Akıl yürütme sürecini açıklamadaki rahatlığı üzerine kendimi gülmekten alamadım. Bunları bana anlattığın zamanlar, dedim. Kendim de yapabilirmişim gibi kolay görünüyorlar. Fakat yeni bir örnekle karşılaştığımda sen açıklayana kadar şaşkınlığım geçmiyor. Üstelik gözlerim de seninkiler kadar iyi görüyor. Öyle, diye cevap verdi. Bir sigara yaktı ve kendini koltuğa bıraktı. Görüyorsun ama gözlemlemiyorsun. Aradaki fark açık. Örneğin antreden bu odaya çıkan merdivenleri sık sık görmüşsündür. Sık sık? Ne kadar sık? Yüzlerce kez. Peki kaç tane basamak var? Kaç tane mi? Bilmiyorum. Tam tahmin ettiğim gibi. Gördün ama gözlemlemedin. Ama gördün. Üzerinde durduğum nokta da bu. Ben 17 basamak olduğunu biliyorum çünkü hem gördüm hem gözlemledim. Bir an durdu ve sonra yine devam etti. Bu arada küçük problemlerimle ilgilendiğin ve benim bazı önemsiz deneyimlerimle başkalarına aktarma alışkanlığına sahip olduğun için bu ilgini çeker sanırım. Masanın üzerinde duran pembe renkli kağıt tomarını bana attı. Son postayla geldi, dedi. Yüksek sesle oku dostum. Not tarihsizdi. Üzerinde ne bir imza ne de bir adres vardı. Bu gece saat 8'e çeyrek kala, diyordu notta. Önemli bir konuda size danışmak üzere bir beyefendi gelecektir. Son zamanlarda Avrupa'nın kraliyet ailelerinden birine yaptığınız hizmetler böyle önemli bir konuda da güvenilir olduğunuzu gösteriyor. Her kesimden sizinle ilgili edindiğimiz bilgiler bu yöndedir. Lütfen o saatte odanızda olunuz ve maskeli ziyaretçinizi bekleyiniz. Bu çok gizemli, dedim. Sence ne anlama geliyor? Henüz elimde yeterli veri yok. Elimde veri olmadan bir teori üretmek büyük bir hatadır. İnsan teorileri gerçeklere uydurulacağına, farkında olmadan gerçekleri teorilere uydurmaya çalışır. Peki, notun kendisini ele al. Ondan ne çıkarıyorsun Watson? Yazıyı ve üzerine yazıldığı kağıdı dikkatle inceledim. Yazının sahibinin hali vakti yerinde olsa gerek, diye söze başladım. Dostumun düşünce tarzını taklit etmeye çalışarak. Öyle bir kağıdın paketi 3 şilinden aşağı değildir. Alışılmadık derecede sağlam ve sert bir kağıt. Alışılmadık? Doğru tanım bu, dedi Holmes. Kesinlikle İngiliz kağıdı değil. Işığa tut. Dediğini yaptım ve kağıdın dokusuna AG, P ve GT harflerinin işlenmiş olduğunu gördüm. Bundan ne çıkarıyorsun, diye sordu Holmes. Üreticinin adı şüphesiz adının kısaltması olsa gerek. Pek değil. G ve T Almanca'da şirket anlamına gelen Gesellschaft'ın kısaltması. Bizdeki ŞTİ gibi. P tabii ki Piper yani kağıt. Şimdi de AG için uluslararası atlasımıza bakalım. Raftan kalın bir cilt indirdi. Eglow, Eglonitz. Ha, işte buldum. Egria. Karlsbad, yakınlarında Almanca konuşulan bir ülkede Bohemya'da bir yer. Wallenstein'in öldüğü yer olmasının yanı sıra çok sayıda cam ve kağıt fabrikalarının bulunmasıyla ün yapmış bir yer. Haha, dostum, buna ne diyorsun? Gözleri parıldadı ve sigarasından zaferini ilan edercesine mavi, koca bir duman bulutu üfledi. Kağıt Bohemya'da yapılmış, dedim. Kesinlikle ve notu yazan adam bir Alman. Garip cümle yapısını fark ettin mi? Her kesimden sizinle ilgili edindiğimiz bilgiler. Bir Fransız ya da Rus bunu bu şekilde yazmazdı. Sadece Almanlar. Fiillerle böyle kaba yaklaşır. O halde yapılacak tek bir şey kalıyor. Bohemya kağıdına yazan ve yüzünü göstermemek için maske takan bu Alman'ın ne istediğini keşfetmek. Yanılmıyorsam kendisi bütün şüphelerimizi gidermek üzere şu an buraya geliyor. Cümlesinin ortasındayken sokaktaki atların ve gıcırdayan tekerleklerin sesi, hemen ardından da zilin ani çalışı duyuldu. Holmes ıslık çaldı. Sese bakılırsa bir çift, dedi. Evet, evet bir çift, diye devam etti. Pencereden dışarı bakarak. Şirin küçük bir araba ve güzel bir çift at. Her biri 3000 şilin eder. Bu vakada para var Watson. Sanırım artık gitsem iyi olacak Holmes. Hiç de değil doktor. Olduğun yerde kal. Boss film olmadan hiçbir şey yapamam. Kaldı ki bu vaka çok ilginç olacak gibi. Kaçırman yazık olur. Ama müşterin. Onu kafana takma, boş ver. Yardımına ihtiyacım olabilir. İşte geliyor. Şu koltuğa otur ve tüm dikkatini bize ver. Merdivenlerde ve koridorda duyulan yavaş ve ağır ayak sesleri kapının önünde durdu ve kapı sertçe vuruldu. "Giriniz," dedi Holmes. İçeriye en az 1.95 boyunda Herkül gibi bir adam girdi. Kıyafeti İngilizlere göre zevksiz sayılacak derecede gösterişliydi. Kruvaze paltosunun kolları astragan şeritlerle süslenmiş, alev rengi, ipek astarlı, lacivert pelerini de zümrüt bir broşla boynunda tutturulmuştu. Baldırlarına kadar çıkan çizmelerini süsleyen kahverengi kürk, giysileriyle uyandırdığı barbar zenginliği tamamlıyordu. Bir eliyle geniş kenarlı bir şapka tutuyor, diğeriyle de yanaklarından başlayarak yüzünün üst kısmını örten bir büyücü maskesi oturtmaya çalışıyordu. Yüzünün görünen alt kısmından güçlü bir karaktere sahip olduğu anlaşılıyordu. İnatçılık derecesine varan bir kararlılığını gösteren kalın, sarkık bir dudak ve uzun, düz bir çene. "Notumuzu aldınız mı?" diye sordu. Kalın, sert bir ses ve belirgin bir Alman aksanıyla. "Size geleceğimi söylemiştim." Kime hitap edeceğine karar verememiş gibi bir bana, bir Holmes'e baktı. "Lütfen oturun," dedi Holmes. "Sizi dostum ve meslektaşım Doktor Watson'la tanıştırayım. Kendisi vakalarımda bana yardım eder. Kimle konuşma şerefine erişmiş olduğumu öğrenebilir miyim acaba?" "Bana Kont von Kram diyebilirsiniz. Bohemyalı asillerdenim. Dostunuz beyefendinin böyle önemli bir meselede güvenilir olduğunu umuyorum. Aksi takdirde sizinle yalnız görüşmeyi tercih ederim." Gitmek üzere kalktım. Fakat Holmes beni bileğimden yakalayarak sandalyeye geri itti. "İkimizi de kabul ettiğiniz takdirde ben de olmayacağım," dedi Holmes. "Bana söyleyeceğiniz her şeyi bu beyefendinin önünde söyleyebilirsiniz." Kont geniş omuzlarını silkti. "O halde başlayayım," dedi. "Fakat öncelikle ikinizden de 2 yıl kesin gezilik şartı koştuğumu hatırlatmalıyım. Bu sürenin sonunda önemi kalmayacaktır ama şu an için Avrupa tarihini etkileyecek bir olay olduğunu söylersem abartmış olmam." "Bu konuda bana güvenebilirsiniz," dedi Holmes. "Bana da," diye ekledim. "Bu maskeyi mazur göreceksiniz," diye devam etti garip ziyaretçimiz. "Beni görevlendiren kişi tanınmamı istemiyor ve şunu da itiraf etmeliyim ki kendimi size tanıtırken kullandığım ünvan gerçekte bana ait değil." "Bunun farkındayım," dedi Holmes kayıtsızca. "Şartlar çok hassas ve Avrupa'nın kraliyet hanedanlarından birini ciddi durumlara düşürecek bir skandalın patlak vermemesi için her türlü önlemin alınması gerekiyor. Açıkça söylemek gerekirse bu mesele Bohemya Hanedanı ile Büyük Ormstein Sarayı ile ilgilidir. Bunu da biliyordum, diye homurdandı Holmes. Koltuğuna yerleşip gözlerini kapatmıştı. Ziyaretçimiz kendisini Avrupa'nın en keskin zekalı ve en enerjik dedektifi olarak tanıtılan bu adamın şimdi koltukta gevşekçe uzanmış halini görünce şaşırmıştı. Holmes gözlerini yavaşça açarak iri yarı müşterisine sabırsızca baktı.
Eğer majesteleri vakaya geri dönme tenezzülünü gösterirse, diye söze başladı. Elimden geleni yaparım.
Adam sandalyesinden fırlayarak sıkıntıyla odada ileri geri yürümeye başladı. Sonra umutsuz bir ifadeyle yüzündeki maskeyi çıkararak yere fırlattı.
Haklısınız, diye bağırdı. Ben kralım. Neden gizlemeye çalışayım ki?
Neden gerçekten? Diye söylendi Holmes. Majesteleri, daha konuşmaya başlamadan bile, Kassel-Felstein Grandükü Bohemya Hanedanı'nın kralı Wilhelm Gottscherch Sigismund von Ormstein'la karşı karşıya olduğumu anlamıştım.
Fakat anlayışlı olun, dedi garip ziyaretçimiz. Tekrar oturup elini alnında gezdirerek. Bu tip işleri kendi adıma yapmaya alışık değilim ama bu mesele o kadar hassas ki hiçbir ajana güvenemezdim. Sırf size danışmak için Prag'dan buraya gizlice geldim.
O halde lütfen danışınız, dedi Holmes, gözlerini yeniden kapatarak.
Gerçekler tam olarak şöyle. 5 yıl kadar önce Varşova'ya yaptığım uzun bir gezide ünlü macera perest Iron Adler'la tanıştım. İsim herhalde size tanıdık gelmiştir.
Lütfen fihristime bakar mısın doktor? Dedi Holmes gözlerini açmadan.
İnsanlar ve eşyalarla ilgili yıllardır uyguladığı bilgi depolama sistemi sayesinde bir konu ya da insan hakkındaki bilgiye hızla ulaşabiliyordu. Kısa bir süre içinde bir Yahudi hahamın bilgileriyle derin deniz balıkçılığı üzerine bir yazısı bulunan bir kurmay binbaşının bilgileri arasındaki maddede aradığım kadının biyografisini buldum.
Bir bakalım, dedi Holmes. 1858'de New Jersey'de doğmuş. Contralto, La Scala, Varşova Kraliyet Operası'ndaki Prima Donna, evet. Opera sahnelerinden emekli. Londra'da yaşıyor, kesinlikle. Anladığım kadarıyla majesteleri bu genç kadınla ilişkiye girmiş. Ona bazı tehlikeli mektuplar göndermiş. Ve şimdi de o mektupları geri almak arzusunda.
Tamamen doğru. Fakat siz nasıl?
Gizli bir evlilik oldu mu?
Hayır.
Herhangi bir resmi belge veya sertifika?
Hayır.
O halde majestelerini anlamakta zorlanıyorum. Eğer bu genç insan mektuplarını şantaj veya başka amaçlar için kullanacaksa orijinal olduklarını nasıl ispat edebilir?
Üstünde el yazım var.
Taklit edilmiş olabilir.
Ama benim özel not kağıdım.
Çalınmıştır.
Kendi mührüm.
Kalıbı çıkarılmıştır.
Ya fotoğrafım?
Satın alınmıştır.
Peki ikimizin birlikte fotoğrafıysa?
Aman tanrım, bu çok kötü işte. Majesteleri gerçekten düşüncesizce davranmış.
Deliydim, çıldırmıştım.
Kendinizi ciddi bir tehlikeye atmışsınız.
O zamanlar veliahttım. Henüz gençtim. Şimdi bile daha 30 yaşındaydım.
Fotoğrafı geri almalı.
Denedik fakat başaramadık.
Majesteleri parasını ödemeli, satın alınmalı.
Satmak istemiyor.
Çalınsın o zaman.
5 kez denendi. Benim tuttuğum hırsızlar 2 kez evini soydu. Bir keresinde seyahat ederken bavulunu değiştirdik. 2 kez yolu kesildi. Hiçbir sonuç alınamadı.
Peki fotoğrafı hiç görmediniz mi?
Kesinlikle görmedik.
Holmes güldü. Oldukça hoş, küçük bir mesele, dedi.
Fakat bu benim için çok önemli,
diye karşılık verdi kral. Öyle olmalı. Kadın fotoğrafla ne yapmayı düşünüyor?
Beni mahvetmeyi.
Ama nasıl?
Evlenmek üzereyim çünkü.
Bunu duymuştum. İskandinavya kralının ikinci kızı Kolüthüt Lothman von Saxe-Meningen'di. Ailesinin katı prensiplerini belki biliyorsunuzdur. Müstakbel eşim de çok hassas bir ruha sahip. Sadakatimle ilgili en ufak bir şüphe gölgesi bütün evlilik planlarımı sona erdirir.
Peki Iron Adler?
Onlara fotoğrafı göndermekle tehdit ediyor. Bunu yapacaktır da, yapacağını biliyorum. Siz onu tanımazsınız. Çelik gibi sert bir ruhu vardır. Yüzü kadınların en güzeli, aklıysa erkeklerin en kararlısıdır. Başka bir kadınla evlenmeyeyim diye yapmayacağı şey yoktur.
Henüz göndermediğine emin misiniz?
Eminim.
Peki sizce neden henüz göndermedi?
Çünkü nişanın resmen açıklandığı tarihte göndereceğini söyledi. Bu da önümüzdeki pazartesiye geliyor.
Yani daha 3 günümüz var demektir, dedi Holmes esneyerek. Bu da gayet iyi. Çünkü şu an ilgilenmem gereken birkaç önemli işim var. Majesteleri bir süre Londra'da kalacaklardır tabii.
Elbette. Beni Langham'da Kont Van Kram adıyla bulabilirsiniz.
O halde nasıl gittiğini bildirmek üzere size telgraf çekeceğim.
Lütfen bunu yapın. Merakla bekliyor olacağım.
Peki ya para meselesi?
Sizin açık krediniz var.
Tamamen mi?
Size şu kadarını söyleyeyim. O fotoğrafı ele geçirmek için krallığımın eyaletlerinden birini verirdim.
Peki şu anki harcamalar için?
Kral pelerinin altından ağır, deri bir çanta çıkartarak masanın üzerine koydu.
300 altın ve 700 banknot var, dedi.
Holmes defterinin sayfasına bir makbuz yazarak ona uzattı.
Matmazel'in adresi, diye sordu.
Brioni Köşkü, Serpentine Caddesi, St. John Korusu.
Holmes not aldı.
Son bir soru daha, dedi. Fotoğraf büyük boy mu?
Evet.
O halde iyi geceler majesteleri. Size yakında iyi haberler getireceğime inanıyorum.
Kraliyet arabası sokakta giderken bana dönerek, ''Sana da iyi geceler Watson!'' dedi.
''Eğer yarın öğleden sonra saat 3'te bana uğrarsan bu küçük mesele hakkında seninle sohbet edebiliriz dostum.''